Bu videoya sizden bir şey rica ederek başlayacağım. Bu videoyu her nereden izliyorsunuz izliyor olun. Sizden videonun başından sonuna kadar ki o geçen süre zarfı içerisinde bağdaş kurarak izlemenizi rica ediyorum. Bu size saçma gelebilir. Videonun son çeyreğine kadar mantıktan ziyade kendinizi hikayenin anlatımına bırakmanızı istiyorum. Söz, videonun sonunda eskisine nazaran daha çok sorguluyor olarak bulacaksınız kendinizi. Gördüğünüz tüm sıradışı oyuncakları unutun. Şu an izlemekte olduğunuz oyuncaklar ilk bakışta size Lego gibi parçaların bir araya getirilerek oluşturulmuş bir ev gibi gelse de hikayesini duyduğunuzda çok etkileneceğinizden eminim. Şimdilik bu oyuncağı bir kenara bırakıp sizi olduğumuz yerden çok uzaklara götüreceğim. Takvimler 1 Eylül 1923 tarihini gösteriyor. Japonya'nın en büyük adası Honshu'nun Kanto bölgesinde 7.9 büyüklüğünde 4 dakika süren bir deprem meydana geliyor. Deprem o kadar yıkıcı ki neredeyse şehri baştan sona yıkıyor. Yıkım sonrası 140 binden fazla insan hayatını kaybediyor. Dehşet o kadar büyük ki deprem nedeniyle 1930'lara kadar Osaka'nın nüfusunun ikiye katlayan yoğun bir iç göç oluyor. Deprem sonrası bölgede ilk analizler yapılırken büyük bir otel binasının yıkılmadığı fark ediliyor. Böylesine büyük bir faciada nasıl olur da bu bina yıkılmaz diye toplumda bir merak oluşuyor. Aynı şu an olduğu gibi yıkılmayan binaların müteahhitini, mimarlarını nasıl merak ediyor ve televizyonlara çıkarıldığını görüyorsak, aynı durum Japonya'da da meydana geliyor. Herkes bu Hotel Imperial'ın mimarını merak ediyor. Kısa süre içinde binanın mimarının Frank Lloyd olduğu anlaşılıyor. Sizin de bir yandan karıncalanan bacaklarınızı düşünürken bir yandan da neden yıkılmamış bu bina dediğinizi duyar gibiyim. Bu binanın ayakta kalmasının iki temel nedeni olduğu anlaşılıyor. Birinci neden sismik izolatörler. Evet, yanlış duymadınız. Bugünlerde çok popüler olan bu kavram aslında dünya tarihinde ilk defa Hotel Imperial inşaatında kullanıldı. İkinci en önemli nedense otel mimarisinde bulunan iç içe geçen ahşap kolonlar. Bu yapının estetik görünmesinin yanı sıra deprem sırasında binanın ayakta kalmasını sağlayan önemli bir detay olmuştur. İşte video başında izlemiş olduğunuz Lincoln Log oyuncaklarının fikir babası Hotel Imperial'in mimarı Frank Lloyd'tur. Fikir babası derken analoji yapmak adına söylemiyorum. Gerçekten de bu oyuncakları yapma fikrini ortaya atan kişi John Lloyd Wright, yani bizim meşhur mimarımızın oğlu. Babasının iç içe geçen ahşap tasarımlarından ilham alarak piyasaya sürülmüş bu oyuncaklar. Günümüzde hala üretilmekte. Sadece oyuncak olarak düşünmeyin. Baba oğul bu ahşapların birbirine geçme olayı konusunda o kadar kişiye ilham vermiş ki bugün hala bu teknikle ahşap evler yapılıyor. Depremlerden kuru kuruya korkmanın çok da faydası yok. Korku biz insanlar için hayatını devam ettirmesi adına çok gerekli bir duygu. Ama kontrolü fazla ele aldıkları zaman faydadan çok zarar vermeye başlıyorlar. İnsanların bilmedikleri şeyden korktuğunu bildiğimize göre depremlerin ne olduğuna birlikte bakarak bu bilinmezlik perdesini gelin birlikte aralayalım. Deprem nedir? Depremlerin ne olduğunu anlamak için önce dünyamızın oluşumunu doğru anlamamız gerekiyor. Biz dünyayı birbirine bitişik kara parçaları olarak hayal ediyoruz. Aslında yanılsamamız burada başlıyor. Dünyamız sırasıyla iç çekirdek, dış çekirdek, manto ve yer kabuğundan meydana gelmiştir. Manto dediğimiz yer aslında çok büyük bir kısmı magmalardan meydana geliyor. Magmalar ise çok çok sıcak, sıvı ya da yarı sıvı kayalardan oluşuyor. Puzzle parçaları gibi bir araya gelerek adeta magma üzerinde yüzen bu oluşumlara tektonik levhalar deniyor. Bu levhalar birbirleriyle adeta dans halindedirler. Bu dans halinin bir sonucu olarak erimiş kayalar yükselerek ve katılaşarak yeni kabuklar oluşturuyorlar. Oluşan bu yeni kabuk, eski oluşan kabuğu eritmeye ve alttan itmeye başlıyor. Bu etkileşimlerin sonucunda er ya da geç tektonik levhalar birbirlerine çarpıyorlar. İşte bu çarpma anına biz deprem diyoruz. Depremler olur çünkü bu büyük kaya parçalarının birbirlerinin üzerinden yumuşak bir şekilde geçip gitmeleri imkansızdır. Maalesef bu kayalar her zaman birbirleri üzerinden kayıp gidemezler. Bazen birbirlerine takılıp kilitlenebilirler. Kilitlendikleri noktada muazzam bir gerginlik birikir. Ve bu birikim bir noktada serbest kalmak zorundadır. Sıkışma sonucu oluşan ve serbest kalan enerji, yeryüzüne doğru ciddi sonuçlar çıkaracak titreşimler olarak gelirler. Bu titreşimlerin yüzeye gelmesi sonucunda depreme göre değişiklik göstermekle birlikte yüzlerce atom bombasından daha fazla yıkım ortaya çıkabiliyor. Depremleri incelerken fay hattı en çok duyduğumuz şey. Artık yapboz parçaları gibi bir araya gelen tektonik levhaları biliyorsunuz. Levhaların zaman zaman birbirleriyle itiştiklerini de. İşte bu levhalar arasında yer kabuğunda oluşan çatlaklara fay hattı diyoruz. Şimdi ise depremin bizim için ifade ettiği o rakamsal değerin ne olduğu ya da ne ifade ettiğine gelin bakalım. Herhangi bir yerde deprem olduğu zaman bize o bölgedeki depremin büyüklüğü ya da şiddeti gösterilir. Aslında birçoğumuz bu deprem büyüklüğü ve şiddeti kavramlarını birbirlerine karıştırıyoruz. Aslında bu iki şey aynı şeyi ifade etmiyor. Deprem büyüklüğü, deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanır. 1930 yılında Richter tarafından bulunan bir yöntemle depremin aletsel bir ölçüsü olan magnitüt olarak tanımlanmıştır. Depremin şiddeti, herhangi bir derinlikte olan depremin yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmıştır. Diğer bir deyişle depremin şiddeti, onun yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Peki bilim insanları depremleri nasıl ölçüyorlar? En bilinen yöntem sismograf cihazları ile yapılan ölçümlerdir. Bu cihazlar zemine yerleştirilerek deprem anında aletlerin tabanları zeminle sabitlendiği için herhangi bir deprem anında onlar da zemin ile hareket ederler. Asılı olan ağırlık sabit durmaktadır. Bu sallantı esnasında bu ağırlığın salınım hareketleri sonucu titreşimler belirli bir hesaplama kriteri ile kağıt üzerine ya da elektronik sistemlere kaydı gerçekleştirilir. Yerin kilometrelerce altında yarı sıvı kayaların birbirleri üzerinde belirli süre kilitli kaldıklarından dolayı kırılma anında açığa çıkan ciddi bir enerji miktarı vardır. Bu enerji titreşimler halinde yeryüzüne doğru gelmeye başlar. İki adet deprem dalgası vardır. P ve S dalgaları. P dalgaları S dalgalarından daha hızlıdırlar ve yeryüzünde bu iki dalga farklı hareketler yaparlar. Örneklersem daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bir fırtına düşünün. Hava kötü ve gök gürleyip şimşekler çakıyor. Işık hızı ses hızından hızlı hareket ettiği için eğer şimşekten uzaktaysanız önce ışığı birkaç saniye sonra gök gürültüsünü duyarsınız. Deprem dalgaları da bu şekildedir. Eğer depremin olduğu merkez noktasından uzaktaysanız önce P dalgaları size ulaşır. Ardından S dalgaları gelir. Bu iki dalga türü de zeminde farklı yönde titreşimler oluştururlar. Sismograf cihazları ile P ve S dalgaları analiz edilerek yeryüzündeki depremlerin bulunup kayıt altına geçirilmesi sağlanıyor. Daha az bilinen bir başka yöntem ise GPS sistemidir. GPS deprem sırasında yeryüzünde meydana gelen değişiklikleri ölçebilir ve bu değişiklikleri analiz ederek depremin büyüklüğü, merkez üssünden uzaklık ve diğer parametreleri hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Artık depremlerin neden olduğunu anladık. İlk kullanıldığı günden beri sismik izolatörlerin de depremle mücadelede adeta en ön sırada geldiğini daha ilk kullanıldığı örnekte videonun başında görmüş olduk. Artık ben deprem ölçeğini dünyadan ülkemize doğru daraltarak bakmak istiyorum. Türkiye aktif fay zonları içinde kalan bir ülke. Artık tektonik levhaların ne olduğunu öğrendik. Türkiye, Afrika, Arabistan ve Avrasya levhalarının tam kesiştiği yerde diyebiliriz. Bu durum ülkemizi en aktif fay hatlarına sahip ülkelerden biri yapmaktadır. Aslında ülkemiz birçok deprem gördü. Ama birçoğumuzun hatırlayacağı depremin 1999 Marmara depremi olduğunu düşünüyorum. Yine bugünlerden farksız, hazırlıksız yakalanmıştık. Birçok bina zaten normal prosedüre göre bile uygun değildi ve birçok insan hayatını kaybedip evsiz kaldı. 99 depremi sonrası yönetmelikler neredeyse Japonya'daki yönetmelikler seviyesine kadar çıktı diyebiliriz. Ama yine bu son Kahramanmaraş depreminde gördük ki yönetmelik iyi bile olsa uygulamada ve denetimlerde ciddi sıkıntılar var. Daha videonun başında 1923 tarihli bir depremde ilk sismik izolatörün kullanıldığından bahsettik. Geçen bu 100 yıllık sürede Türkiye sismik izolatör konusunda ne durumda? Ülkemizde sismik deprem izolatörü kullanımı konusunda değinecek olursak ilk olarak 1993-1998 yılları arasında ihaleye çıkarılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerindeki viyadükler Türkiye'de sismik izolasyon sisteminin kullanıldığı ilk yapılardır. Yıllar içinde yaygınlaşsa da deprem yönetmeliklerinde normal yapılar için sismik izolatör zorunluluğu yok. Sadece Sağlık Bakanlığı'nın 2013 yılında yayınladığı bir genelgede 1 ve 2. derece deprem bölgelerine inşa edilecek 100 yatak ve üzeri kapasiteli hastaneler sismik yalıtımlı olmalıdır şartından dolayı bu şartları sağlayan hastanelerde kullanımı zorunludur. Türkiye maalesef 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli bir deprem haberiyle uyandı. Bu acı haberi alır almaz hepimiz o bölgedeki insanlar için endişelenmenin yanı sıra kaç büyüklüğünde ya da şiddetinde bir depremden bahsedildiğini merak etmeye başladık. İlk gelen bilgiler Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem olduğu ve birçok yapının bu depremde zarar gördüğü ve 10 şehirde bu depremin etkilerinin olduğu yönündeydi. AFAD internet sitesinde yayınladığı bilgiye göre deprem yerin 7 kilometre altında meydana gelmişti. Herkes şok halinde bölgedeki eşi, dostu, arkadaşlarına ulaşmaya çalışırken haber ajansları bölgeye bağlantı kurmaya çalışıyorlardı. Bizler de bölgeden gelecek haberleri beklerken dua etmek dışında çaresizce deprem haberlerini takip ettik. Daha bu depremin şokunu atlatamadan bu sefer saat 13:24'ü gösterdiğinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem soğuk hava şartlarından dolayı ilk deprem sonrası evlerine girmiş olan insanların birçoğunun enkaz altında kalmasına neden oldu. Bu videonun çekimlerinin yapıldığı şu günlerde vefat sayısı yaklaşık 44.000 kişiyi aşmış durumda. Afette kaybettiğimiz insanların acılarını yüreğimizde hissederek hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugünlerde herkes maddi manevi ellerinden geldiği yardımı yapıyor. Ama unutmayalım ki video içerisinde de birçok kez vurguladığımız gibi bu Türkiye'nin başına gelmiş ilk büyük deprem değildi ve muhtemelen sonuncusu da olmayacak. O yüzden kendimizden başlayarak çevremize ve tüm ülke genelinde deprem konusunda eğitime ve bilinçlenmeye ve işi bilenlere kulak vermenin zamanı çoktan geçti. Belki bu sefer uyanmamız için acı bir ders almış oluruz. Videonun sonuna gelirken yavaş yavaş değil artık hızlanarak sorgulayacağımız bölümlere geliyoruz. Biliyorum bacaklarınız uyuştu ama dayanın çünkü fazla bir şey kalmadı. Bu acıların tekrar etmemesi için işin yetkililere değil, biz vatandaşlara kaldığını anlamamız gerekiyor. Sırasıyla yapılması gereken şeyler. İlk önce bizlerin oturduğu evlerimizin ne durumda olduğunun bir analizini yaptırmalı. Daha sonra zeminlerin ne durumda olduğunu kontrol ettirmeliyiz. Mesela İstanbul'da oturanlar, 2000 yılı öncesi yapılmış bir binada oturuyorsanız ücretsiz bir şekilde belediyeye başvurup binanızı kontrol ettirebiliyorsunuz. İkinci olarak Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yerbilimleri mta.gov.tr adresine girerek çok kaliteli ve güncel uydu görüntüleri eşliğinde jeolojik katmanlar menüsünden diri fay seçeneğini aktif ettiğinizde Türkiye içindeki aktif fay hatlarının güncel görünümünü görebiliyorsunuz. İstanbul için bildiğiniz üzere fay Marmara Denizi'nin içinde yer alıyor. Ama gördüğünüz gibi birçok yerleşim yerinden geçen fayları görebiliyorsunuz. Buraya bakarak alacağınız arsa, ev gibi gelecek planlarınızı bu faylardan uzak yerleri seçerek yapabilirsiniz. Son olarak herkes kendi yaşadığı bölgeyi tanımaya çalışmalıdır. Jeologların, deprem bilimcilerinin oturduğum şehirle alakalı acaba yaptıkları bir çalışma var mı? Önce kendimize bunu sormalıyız. Bu tarz çalışmaları birilerinin bize göstermesini beklemekle değil, aksiyon alarak bizim bunları bulmayı amaçlamamız gerekiyor. Ben İstanbul'da yaşayan biri olarak sizlerle Kandilli Rasathanesi'nin İBB için yaptıkları 7,5 büyüklüğünde olası bir İstanbul depreminde deprem müdahale ve erken uyarı sistemi adlı çalışmayı paylaşacağım. İstanbul içinde yaşayanların bu çalışmaya göz atmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. İçinde olası riskli bölgeler, hasar alabilecek binaların dağılımları gibi önemli bilgiler yer alıyor. Artık bu resimdeki binayı çok iyi öğrendiniz. Ama ben şimdi bir bina daha göstermek istiyorum size. Bu ikinci resim inşaat mühendisleri odasının binası. Aynı 1923 Kanto depreminde Hotel Imperial yıkılmayan nadir binalardan olması gibi bu binada adeta bizim Hotel Imperial'ımız oldu. Her nasıl ki o oteli yapan mimarın oğlu babasının o yapısından ilham alarak yıkılmayacak oyuncak evler tasarlayıp hala satışını yapan bir oyuncak markası oluşturduysa, biz de bu büyük felaket sırasında yıkılmayan inşaat mühendisleri odası binasından ilham alarak yıkılmayan gerçek evler tasarlayıp inşa etmeliyiz. Bu videoyu bağdaş kurarak izlemek bile ne kadar rahatsız olduğunu gözlemlediniz. Öte yandan hepimiz günlerce enkaz altında kalmış insanların tahliyelerini izledik. Bu tarz bir deneyimi hayatımız boyunca hiçbir alanda görmemeyi umut ediyoruz. Ama bu tarz empatilerin kendimizi bilinçlendirme konusunda tetikleyici bir etken olabileceğini düşünüyorum. Bundan sonra bu tarz şeyleri daha fazla sorgulayarak, daha bilinçlenerek ve daha umutlu yarınlarda görüşmek ümidiyle. Hem ne demişler? Umut edenin gözleri asla karanlığı görmez.